Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Süleyman Derin karşınızdayız. Hocam yine Meslemi Bahçesi'nden güzel güllerle geldiniz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman'cığım.
Hocam bugün gönül gündemimizde acaba Mevlana Hazretlerinden payımıza düşen nedir?
İnşallah.
Hangi mısralar, hangi beyitlerdir?
589. beyitten başlayacağız.
Eyvallah hocam.
Bu beyit, bu suya sihir yapan ve düğüm çalacak kadar mahir olan.
Evet.
Efendim Yahudi olduğu halde,
evet,
Hristiyan kisvesine bürünerek Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışan o kurnaz vezirin hikayesi.
Evet.
Öylesine kendisine taraftar toplamış ki Hristiyanlar arasında. Bu da usanmış. Kendisini daha çok özlettirmek için efendim halvete çekilmiş.
Halvet de sahte hocam. Yalnız ciddi, gerçek halvet
de
değil.
Tabii.
Yani iyi niyetli halvet değil.
Kendisini özletmek için toplumdan belli bir süre çekiliyor ki beni,
evet,
biraz özlesinler arasında. Öyle olunca hem hasret hem de çıktıktan sonraki karşılanması,
evet,
daha muhteşem olur. Bunun için yalvarıyorlar. İşte sen olmazsan biz şöyle oluruz, böyle oluruz filan ne diye. Bunun üzerine vezir de,
evet,
o kendi bağlılarına ve muhiplerine cevap vermese dediğinde bizim de ibret alacağımız noktalara işaret ediyor Hazreti Pir. Guft hüccet hayi hud kuteh kunit. Diyor ki bak delillerinizi kısa kesin, fazla konuşmayın. Mesela buradan bizim çıkaracağımız ders nedir?
Uzun konuşma hocam.
Az ve öz, evet, konuşma.
Ama delilli konuşmak.
Tabii ve delilli konuşmak ve meramımızı ifade etmek için en kısa, en kestirme, en öz, en anlaşılır ve en kalıcı şeyleri ortaya koymak.
Hocam bazen bir insan hani bir sohbete dalıyorsunuz. Oradan oraya atlayarak böyle sohbet acayip anlaşılmaz hale geliyor. Hani
tabii böyle lastik gibi sünüyor. Konu birbirinden, tabii, uzaklaşıyor ve
sözün
kavranmaz.
Sözün çoğu aptala söylenir de bir laf da var.
Amenna. O, evet, da çok güzel bir, evet, söz. Yani sözün tamamı aptala söylenir. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Allah yoluna insanları hikmetle çağır.
Evet. Ve cadilün milleti yahsen diyor.
Ve güzel en güzel şekilde. Rabbike bil hikmeti. Bu hikmet lep demeden leplebi anlayan adamlara hikmet de çağıracak.
Evet.
Bir başka önemlisi daha var. O da hikmet.
Evet.
Esasında emir ve yasakların hikmetlerini ortaya koymak.
Evet.
Yani biz akılcı değiliz. Akıl dediğin ne ki? Kendini bile çözememiş bir bilmece akıl. Ama akıl olmayanın da dinen mükellefiyeti yok. Dolayısıyla biz akıllı insanlara hitap ettiğimize göre, Müslüman olmanın şartı da akıl olmaksa eğer.
Evet.
Akil ve bali olma şartı var ya. O zaman biz insanların akıllarında beliren soru işaretlerini çözerek. Şimdi namazın nasıl kılınacağı malum.
Evet.
Ama bugün insanların niçin namazın kılınması gerektiği konusunda bana göre iknaya ihtiyacı var. İşte hikmet dediğimiz bu. Namaz niçin kılınır?
Evet.
Kılınan namaz efendim bize ne kazandırır?
Hocam eskiden insanların belki emirleri söylemek yeterliydi ama bugün ikna olunmaya yani güzelce açıklanmaya ihtiyacı var. Bu İmam Gazali Hazretleri biliyorsunuz Esrarü Salat, Esrarü Savm diye.
Tabii tabii yani.
Namazın bu, sırları, hikmetleri diye güzel
ya,
böyle bölümleri var. Sufi hocam bu işi yapmış.
Arap atasözü. Levlem yakın sualün lime ve ma lekanen nasu kulluhum ulema. Eğer niçin ve neden sorusu olmasaydı herkes alim
olurdu.
Burada ben her şeyi akılla ölçmeye karşıyım da.
Evet.
Fakat biz bugün ister Müslüman olsun ister olmasın, insanlara itikadımızın güzelliğini, güvenilirliğini, gerçekliğini, hakikat olduğunu anlatmanın yolu onlara delilleriyle beraber ortaya koyarak ispat etmektir.
Öyle
şimdi bizim şimdi hocalar çıkıyor. Yani namaz kılmayan adama namaz kıldırmanın efendim gerekliliğini anlatmak yerine adamlar geliyorlar namaz kılan Müslümanların namazlarında tereddüt meydana getiren konuları gündeme
azaltmaya
getiriyorlar.
Azaltmaya çalışıyorlar hocam. Namaz kılanı namazdan
efendim,
uzaklaştırmaya
sanki. Oruç tutmayana oruç tutmasının gerektiğini anlatacak yorumlar yapmak yerine efendim oruç ne zaman başlar? Yarım saat önce mi başlar? Yarım saat önce tutsan ne olur? Yarım saat sonra tutsan ne olur?
Yani hocam bu peygamberimiz zamanında da sıkıntı olmuştur.
Yani,
bu zaten hani güneşin doğumunu batımını şafağı anlamak kolay iş değil.
Amenna. Hayır yani.
Ne yani dinin aslı bu değil değil mi hocam?
Ama bizim konumuz bu değil.
Evet.
Bizim konumuz orucun gerekliliğini herkese anlatmak, onları ikna etmek ve oruç tutmaya sevk etmek olmalı.
Orucu özendirmek.
Tabii. Yani
orucu kısaltmaya değil.
Her konuda.
Evet.
Her konuda. Onun için burada bu şeyin söylediği ki hikmet meselesini inşallah ileride daha derin gündeme getiririz de. Hikmeti teşri diye bir ilim var. O yüzden bu hikmeti iyi bilenlere hakim denmiş. Biz,
evet,
hakimi filozof diye zannediyoruz. Hayır, hakim hikmeti bilen. Ve yüzekkihim var ya, ve yuallimuhumul hikmet.
Hocam akılla kalbi birleştiren diyelim o zaman.
Tabii.
Değil mi? Yani sırf akılla olan bir hikmet olmuyor zaten.
Olmaz zaten. Hayır, yani insanı ikna etmek, inandırmak. Adam kendi kendisine diyecek ki evet, bu namaz benim boynumun borcudur ve kılarsam ben şöyle güzel insan olurum, böyle güzel insan. Bunu adam, bunu kabul ettirmektir insan.
Hocam İmam Rabbani bunu çok güzel açıklıyor. Şöyle söylüyor hocam. Hocam din fıtrat olduğu için İslamiyet'te. Hocam Batı'da bunu ben çok yaşamıştım. Yani İslamiyet'in haramları sanki şöyle gözüküyor insanlara. Ya bu Müslümanlık da ama insanları eziyet ediyor. En faydalı şeyleri yasaklıyormuş gibi. Tam tersine İslam'ın yasakladığı her şey vücuda ve akla zararı olan, bedene, nesle, mala zararı olan hocam. İçki, kumar, yani hakikaten faydası yok bunların. Zina, hiçbir faydası yok. Ve insan hakikaten aileyi bitiriyor. İmam Rabbani diyor ki yani bunun diyor faydalı olduğunu anlamak lazım. Bizi seven bir padişah bizim lehimize bir mektup göndermiş. Şunu şunu yaparsan daha iyi bir hayat yaşarsın. Hatta sermaye de göndermiş. Teşekkür edeceğimiz yerde bazıları maalesef hocam bunu şey zannediyor. Ama halkımız da bilmiyor bunu hocam.
Zaten şimdi burada bir şey var. İnsanlar kendi hayat standardının ya da keyfinin böyle sınırlandırılmasına karşı çıkıyor. Bunu kabullenemiyor. Anladın mı? Şimdi Cenab-ı Hak bize bir çerçeve çizmiş. Bir çerçeve çizmiş. Bu çerçevenin dışına çıkma. Şimdi bu çerçevenin dışına çıkmak isteyen adamlar.
Evet.
Efendim zorluyorlar ki bu sanki çerçeve bizim keyfimize mani oluyor. Evet. Hürriyetimizi engelliyor gibi geliyor. Halbuki esas bu çerçeveye çıktığın zaman esas tuzağa düşüyorsun.
Bu sefer hocam nefsinin paranı.
Esarete düşüyorsun. Esas esarete düşüyorsun. Tabii. Dolayısıyla burada biz hem emirlerin hem yasakların hikmetlerini, nedenlerini, niçinlerini, İnsanların akıllarında ya da gönüllerindeki tereddütleri gideren, soru işaretlerini noktaya çeviren bilgileri sunmamız lazım.
Hocam bu ilahiyat fakültelerimizde din psikolojisi dersleri var ama maalesef sanki bu derslerde yani dinin böyle psikolojik olarak faydalarından çok dindarların psikolojik şeylerini, motivlerini inceleyen bir saha gibi olmuş. Esasında evet. Bu dediğiniz şey hocam bu bölümlerde yapılması lazım.
Tabii yapılması lazım, orada yapılması lazım, hukukta yapılması lazım. Bugün hukukun bana göre en önemli dallarından bir tanesi hukuk felsefesi diyorlar ya bugün. Ne demek o? Kanunların gerekçeleri yazılır meclisten çıkarken. Niçin böyle bir kanuna ihtiyaç duyuldu?
İşin felsefesi yapılır.
Tabii. Hmm. Yani dolayısıyla esas hikmeti teşri dediğimizde emir ve yasakların konulmasının gerekçeleri, hikmetleri. Niçin ve neden böyle bir yasağa ihtiyaç duyuldu? Neden böyle emredildi? Şimdi siz namazı hayattan çıkardınız. Ondan sonra aerobik getirdiniz. Orucu hayattan çıkarttınız. Hadi diyet. Rejim geldi hayata. Ya bütün bunları bizim Allah'ın emirlerinin ne kadar dosdoğru, realist, insan hayatına uygun olduğunu, bunun dışına çıkan yolların birer çıkma sokak, birer labirent olduğunu bizim hem görmemiz lazım önce kendimizde. Bizim sıkıntımızın bir tanesi de budur. Kendimiz yaşamadan başkalarına tavsiyede bulunuyoruz. Olmaz öyle bir şey. Önce evet. Biz kendi nefsimizle, sonra da bunu dilimizin döndüğü kadar, aklımızın yettiği kadar, elimizin tuttuğu kadar herkese bunu anlatmamız lazım. O yüzden burada hikmet, işte hikmet de çağır. Yetmedi. Bazı insanlar hikmetten belki hikmeti kavrayamaz. Bilmem ızzetil hasene, tatlı tatlı nasihatlerle çağır. Sonra vecadilhum billeti hiye ahsen. Bütün bunlara rağmen adam bize ağzımıza fermuar çekmeye çalışıyorsa, bizi durdurmaya ve susturmaya çalışıyorsa, o zaman yapacağımız iş nedir?
Mücadele.
Onlarla mücadele. Ama bu mücadele de vecadilhum billeti hiye ahsen.
En iyi şekilde.
Yani adamı kırmadan, ürkütmeden, ötelemeden. Bak bir defa kırıldı mı bir adam, bir daha siz böyle ağzınızla kuş tutsanız, ne anlatırsanız anlatın. Adam bir ön yargıya kapıldı mı sizi dinlemez. O yüzden bizim büyüklerimiz, ki Hacı Musa Efendi Hazretleri, Hacı Sami Efendi Hazretleri, Hacı Mehmet Efendi Hazretleri, bu Evliyaullah'tan gördüğümüz uygulama, mücadelenin en güzeli size kötülük yapana iyilik yapmaktır.
Hocam bu İslam'ın bulduğu dehşet bir peçete. Hiçbir dinde hocam, belki Hristiyanlıkta bez var ama
evet.
Bizdeki hakikaten çok dehşet hocam.
Ama bu şey nedir? Size kötülük yapana siz iyilik yaparak öyle bir eziyorsunuz ki. Adam öyle bir pişman oluyor ki o ön yargıları yıkılıyor, sonra geliyor size teslim oluyor. Bak. Ha, bunun son basamağı nedir? Son basamağı adam bizi susturmaya çalışıyor, yok etmeye çalışıyorsa o zaman kılıca kılıç.
Yani o en
yani,
son çare.
O en son çaredir. Burada da bu adam diyor ki bak böyle bana lüzumlu lüzumsuz böyle deliller ileri sürmeyin.
Evet.
Delillerinizi de konuşmanızı da kısa geçsin. Ben zeki bir adamım.
Anlarım yani lep demeden.
Anlarım diyor. Ve devam ediyor. Pentra dercanu der dil rehkünit. Bak esas diyor, benim verdiğim öğütlere dercanu der dil. Ruhunuzda, canınızda, gönlünüzde yol verin. Siz benim dediklerime bakın diyor. Bırakın beni. Ben halvetimde kalayım. Ama siz benim size verdiğim nasihatları can kulağınızla dinleyin. Gönlünüze yerleştirin, iliklerinize kadar işletin. Bu size yeter diyor.
Esasında hocam gerçeği ifade ediyor.
Tabii gerçeği ifade ediyor.
Mevlana şöyle diyor hocam. Hani bazı insanlar keşke peygamber zamanında yaşasaydım. Keşke Abdülkadir Geylani'yi görseydim diye heves eder ya.
Evet.
Oğlum diyor, eğer sen diyor peygamberin hadislerini okuyup amel ediyorsan, ha peygamberi görmüşsün, ha görmemişsin, ne fark eder? Zaten onun yolundasın. Daha kötüsü ya görseydin de diyor, amel etmeseydin ne olacaktı? Şimdi o yüzden hani görmek hocam, bugün tasavvufta da var maalesef. Bazı insanlar istiyor ki hep şeyhi göreyim. Şeyhi göreyim, etrafında bulunayım ama gittiği yoldan gitmeyeyim. Hani görünce sanki her şey bitiyormuş gibi anlayış var hocam, bu doğru değil.
Bir, görmek bazen, bazen siz hayalinizdeki bir büyük var. Peygamber Efendimiz'in resmi niye çizilmemiş, fotoğrafı niye yok? Her insan hayalinde
en güzel,
insan o zirve noktada Allah'ın Resulü var. Biz öyle hayal ediyoruz.
Ya.
Fotoğrafını görsek ne olurdu? Ya da kendisini görsek ne olurdu? O zaman bu yargı, bu bizim umudumuz, o idol anlayışımız, onu rol model olarak zihnimizdeki tahayyülümüz sınırlı hale geliyor. Bunu normal insan için de düşünebiliriz.
Hocam çok güzel bir örnek verdiniz. Şimdi Hristiyanlarda biliyorsunuz İsa Aleyhisselam resmi yapılıyor. Bütün Avrupa kiliselerinde İsa Aleyhisselam sarı saçlı, mavi gözlü bir Avrupalı. Afrika'ya gidiyorsunuz hocam. Koca siyah gözlü, kıvırcık saçlı, siyah tenli bir zenci. Demek ki hocam dediğiniz gibi oradaki insan anlayışı böyle.
Tabii.
Yani öyle olunca resmini yapmakla hocam ben diyorum ki şimdi Avrupalılara. Ya diyorum hangisi İsa bunların? Hiç aralarında bir benzerlik yok yani. Evet. Biri siyahi, koca gözlü, kıvır saçlı. Diğeri soluk gözlü, soluk benizli, sarı saçlı bir bir adam.
Bir de şey var. Adam mesela aşk gıyapta güzeldir.
Evet.
Hani aşk zifaftan öncedir diye bir söz
Eyvallah
var ya.
Eyvallah hocam.
Ama vuslat hasıl olduktan sonra, bir araya geldikten sonra aşk biter. Yani sevgi insanları ne zamana kadar götürür? Evleninceye kadar götürür. Evlendikten sonra sevgi yetmez artık. Niye? O aşık olduğun artık senin yanında.
Evet.
Kafeste keklik.
Evet.
Öyle mi? Ondan sonra saygı devam ettirir bu işi. Ama şeytan burada tuzağa düşürür bizi. Ya nasıl olsa bunu aldık, bu sefer başka maşuklar bize türetmeye çalışır ki biz onun peşinden koştursun.
Tabii hocam bu dünyevi sevgiler ama herhalde hocam ilahi sevgide buluşunca daha da artıyor.
Tabii yani.
Allah ile, peygamber ile hocam buluşunca sallallahu aleyhi ve sellem.
Ama şunu unutmamak lazım yalnız. Hazreti Pir diyor ki bak.
Evet.
Mecazi aşk, hakiki aşka köprü olur.
Tabii.
Şimdi sevmesini bilmeyen adam, kulunu sevmesini bilmeyen Allah'ı sevmesini de bilmez. Bak, o yüzden sevgi çok önemli. Diyor ki, bir adamın ne sevdiği belli ne de sevmediği belli. Adam otobüs durağında gördüğüne aşık oluyor. Geliyor otobüste bindiğinde başkasına, indiğinde başkasına. Gençlerde böyle olur ya hani. Şimdi dolayısıyla bu insanların ne sevdiği belli ne de sevmediği belli. Dolayısıyla bunların dünyevi bağları, ilgisini çeken her şey onlar için bir bağdır. Bunların dünyası koyunun tüyü kadar. Kırsanız
yenisi çıkar.
Yenisi çıkıyor. Koparmanızın imkanı yok. Ama bir adam eğer seviyorsa birisini, bu adamın dünya ile bağlantısı bir tanedir. O da kamil bir mürşidin eline geçer de evladım, böyle bir faninin peşinde bir ömrü heder etme deyip de ikna ederek onu o bağı makasla kesti mi, bunun döneceği yer Allah'adır. Yani bak, aşık olan, sevmesini bilen adamın Allah'a döndürülmesi gayet kolay. Ama ne sevdiği ne de sevmediği belli olmayan bir adamın Allah'a döndürülmesi zordur.
Hocam şimdi bir şeyh efendiye birisi mürid olarak gelmiş. Şeyh efendi sormuş, kimi seversin, neyi seversin? Adam bencil bir herifmiş hocam. Kimseyi pek sevmezmiş. Bunu sevmem, bunu sevmem. Değil mi? Artık ders vermek istememiş herhalde demiş. Bu adamda bir kapasite yok derken. Demiş ki mürid adayı, şeyhim demiş, dışarıda yağmur yağıyor, eşeğim ıslanmasın demiş. Bunu kuruya çekeyim, hah demiş. Bir şey küçük de olsa demiş, alaka bulduk. Bu adam demiş hayvanı seviyor, hiç olmazsa bir merhamet var.
Evet.
Oradan alır demiş, evet. Biz bu adamı Allah'ın izniyle irşad ederiz demiş.
Hazreti Yunus'un biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz.
Ya, Yunus Emre Hazretleri. Evet.
Tabii burada bir başka şey daha var bizim esasında. İster Kur'an-ı Kerim'in emir ve nehirlerini, isterse Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyye ve ahadisi nebeviyedeki tavsiyelerini, isterse bizim büyüklerimizin, mürşitlerimizin söz ve tavsiyelerini dinlerken bunu can kulağıyla dinlemek, iliklerimize kadar işletip gönlümüze yerleştirmek ve sonra bunların bizim yaşantımıza yön vermelerini sağlamak, bu da çok önemli. Eğer bu olmazsa, yani şeyhimiz konuşuyor,
görsek de fayda etmez.
Bir kulağımızdan giriyor sözleri, bir ya. Kulağımızdan çıkıyorsa, burada kaybeden şeyh olmaz, kaybeden biz oluruz. O yüzden eğer diyor benim nasihatlerimi tutar, sözümü gönlünüze yerleştirirseniz o size yeter. Beni surete görseniz ne yazar, görmeseniz ne yazar. O yüzden zaten Peygamber Efendimiz Üsve-i Hasene. Üsve-i Hasene en güzel model. Her yönüyle en güzel model. Aile reisi olarak mı istiyorsunuz? Allah Resulüne örnek alın. Kumandan, komutan olarak mı? Onu örnek alın. Tüccar olarak mı? Onu örnek alın. Ya. Aile reisi olarak mı? Onu örnek alın. Sokakta yürüyen bir insan olarak mı? Onu örnek alın. Hocam, İbadet eden birisi mi? Onu örnek alın.
Peygamber Efendimiz kadar hayatının her böyle alanı bilinen başka bir insan var mı dünyada
yok,
acaba?
Yok, hayır.
Şu modern zamanda bile yok değil mi hocam?
Asla yok.
Yani
asla.
Peygamber Efendimiz 1400 sene önce yaşamış ama ya. Affedersiniz tuvalete girmesinden, camiye girmesinden, yemek yemesinden her şeyini biliyoruz
her
hocam.
Her şey aynı zamanda bakın Peygamber Efendimiz'in 24 saati. Bu 24 saatiyle ilgili zamanlarından özellikle topluma yansıyan tarafları. Bizim ecdadımız tarafından o peygambere layık olmak için vakıflara dönüştürülmüş, kurumlara dönüştürülmüş.
Ayrı ayrı bir veçeleri.
Ben bizim bu vakıfların oluşumunu var ya, Allah Resulü'nün
evet.
o kendi tavır ve davranışları ve tavsiyelerinin böyle ete kemiğe bürünüp, toplumsal Eyvallah. Bir kimliğe bürünüp, fiilen yaşanan ve toplumun yaralarını saran bir kurumsal kimliğe
kavuşmuş. Peygamber Efendimiz hocam yemek yedirmiş.
Tabii.
O aşevlerden dönüşmüş. Evet. Merhamet evet. etmiş işte falanca vakıf olmuş.
Tabii. Yetimlere, öksüzlere, dullara, şehitlere, gazilere, hastalara, yaşlılara,
Ashab-ı
çocuklara.
Ashab-ı Suffe'si hocam talebeleri yetiştirmiş, tabii. medrese olmuş, tabii. teki olmuş.
Yani bu oluşumun esas sebebi bu. Yolculara, kervansaralar yapılmış mesela. Yolculara hizmet.
Evet.
Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in bu hayatının her safhası sadece kağıt üstünde kalmamış, sözde kalmamış, eyleme dönüşmüş.
Bu da ümmetin güzelliği değil mi hocam?
Tabii.
Bu ümmet peygamberini ciddiye almış.
Bu medeniyetimizin güzelliği.
Medeniyeti.
Zaten medeniyet dediğimiz inancın ve kültürün kurumsal kimlik kazanarak hayatı kuşatması ve hayatı yaşan böyle toplumun tüm yaralarına deva sunan, el atan, merhamet ve şefkat elini uzatan bir kuruma dönüşmesidir.
Taşa toprağa bürünüp medeniyet gelip budur. Değil mi hocam? Şekil
Tabii.
alması.
Şekil alması.
Bütün insana hizmet evet. etmesidir.
Darül Eytamlar, Darül Eramiller, Darül Şifalar. Daha çok, o kadar çok enteresan vakıflar var ki bu konuda. Peygamber Efendimiz'in bu şefkat ve merhametteki hassasiyet. Mesela
hayvanlara yansımış.
Hanımlarından birisine. Şu anda ismini hatırlamıyorum ama yoldan geçerken bakmış deve var. Devenin yavrusu var. Yavru da zayıf, deve de aç. Diyor ki bak deveyi doyurun.
Yavruyu aç bırakmayın.
Yavruyu aç bırakmayın. Sonra diyor sağarken diyor deveyi tırnağınızı kesin.
Tırnaklılarla beraber
bak,
hayvanı incitmeyin.
Bak o tırnaklar sağarken deveyi ya. İncitmesin. Bak bu dikkat, bu nezaket. Sonra sütün hepsini de sağmayın. Dörtte birini bırakın o da yavruya kalsın.
Ya hocam ne anlayış yani
şimdi
nezaket.
Bunu var ya, hani bunu senaryolaştırsanız.
Film yaparsınız hocam bundan.
Bir de bunu kurumsal hale getirseniz. Mesela düşün işte bu şey çok önemli. Çünkü bazı şeylerin lafı olmaz. Lafını söylesen de hiçbir faydası olmaz. Eyleme dönüşmediği süreç. O yüzden ben diyorum ki acıması olmayan adam acınası adamdır. Şimdi merhamet ve şefkatte herkes... O mangalda kül bırakmıyor. Ben böyle merhametliyim, böyle şefkatliyim. Ne bir yaralı bir hayvan gördüğünde, bir kuş gördüğünde yüreğinde bir sızı var. Ne bir Müslüman ihtiyaç sahibi birisini gördüğü zaman gönlünde bir eziklik var.
Ne de Halep'teki Müslümanlarla
Efendim,
belki hiç empati yapmıyor.
Hiç kimse ilgilendirme. Hatta adam kendinden başka hanımını da, çoluğunu, çocuğunu da düşünemeyecek bir şaşkınlığın ve avareliğin içinde hocam. Koşup gidiyor. O yüzden biz Allah'ın Resulü'nün sünnetine tabi olmak sadece şahsen bizim onun izini takip etmek, yolunu takip etmek değil. Aynı zamanda bunu kurumsal hale getirerek toplumu bütün kuşatmasını sağlamak medeniyet budur. İslam medeniyeti bu.
Hocam sizin vakıflarla alakalı çok güzel çalışmalarınız vardı. Hani bu kaç bin, 36 bin küsur vakıf Tabii. diye söylemiştiniz.
Bilinen,
ben hatırlıyorum hocam Osmanlı konferansta.
Evet, hemen hocam, 35 bin 800 yani, küsur şu anda elimizde bulunan vakıf sayısı.
Yani Müslümanların merhametinden pay almayan hayvanattan, yabancılardan, evet, misafirden, hastadan kimse, hiç kimse yok hocam.
Kimse yok.
Hiç. Hizmetçiler kapını kırsa.
Ve bugün devletten beklenen her hizmet, bak, vakıflar tarafından karşılanmış. Vakıflar, devletten beklenen her hizmet. Hastalara, efendim, dullara, yetimlere,
evlenmek isteyenlere,
güçsüzlere, yaşlılara, evlenmek isteyenlere, başına bir iş gelenlere, mevcut işini kaybedip dün milyonerken sabah muhtaç halde uyananlara, yani
herkese,
herkese, bütün canlıya, bizim şefkat yorganımızın dışında kalan, bırak insanları, bizim medeniyetimizde canlılar bile yok.
Hocam kurtlar için var, çok ilginçti.
Tabii,
hani
tabii,
evet. Çok kar yağınca dağdaki tabii, kurtlara işte, tabii, hayvan götürün, ya işte, leş götürün de yesinler.
Evet, evet. Ki aksi halde onlar açlıktan merkezlere, köylere inerler de insanlara zarar verir. Hem de onlar da Allah'ın yarattığı. Onlar
tabii,
onlar
o da bir şey yesin hayvancağız.
Adam alışmış o kurtlar, vahşi hayvanlar. Kar kuzularım, kış kuzularım diye çağırdı mı herkes etrafında toplanıyor.
Allah
bizim,
Allah.
Bizim gıdamız geldi diye yani.
Evet.
Evet, şimdi yine devam ediyor. Ger eminem müttehem nebvet emin. Ger beguyem asuman ra menzemin. Eğer diyor ben sizin nazarınızda güvenilir bir insansam, bana güveniyorsanız, suretime nasıl güveniyorsanız, siretime de güvenin.
Evet.
Efendim, dolayısıyla ben, ya bu gördüğünüz sema var ya, onlar yerdir desem bile, bunu kabullenin, doğru olduğuna inanın. Eğer ben eminsem. Hani adam diyor ki, siz esas bana güvenmeyi devam ettir.
Hocam şu, burada bir biteni de var esasında, biliyor musunuz biraz?
Var tabii canım.
Birazcık yani.
Ama biz burada, biz kendi açımızdan.
Yani alırsak adam, doğru bir söz.
O sapık vezirin kendi niyeti, tavrı bizi ilgilendirmiyor ama biz de burada güven meselesi çok önemlidir. Güvenlik çok önemlidir. Biz güvendiğimiz adama teslim oluruz. Sözüne de teslim oluruz, nasihatine de teslim oluruz, taleplerine de teslim oluruz. Ama güvenmediğimiz adama, ne kadar kendisi güvenilir bir insan olsa bile, ön yargılı olduğumuz için adam eline cebine atsa, mendil çıkaracak olsa,
silah,
biz silah çıkarıyoruz zannederiz, ona göre gard vaziyetini evet, alırız, savunma durumuna geçeriz. Ama güvendiğimiz bir adam da elini cebine atsa mendil çıkarıyoruz. Adam, halbuki adam silahını çıkarttı, tak tak tak bizi vurdu bak. Ama öyle güvendiğimiz hocam, adam.
Tabii.
Bu güven meselesi aynı zamanda şey açısından önemli. Bizim diyelim ki biz mürşidimize güvenmemiz lazım, şeyhimize güvenmemiz lazım, hocamıza güvenmemiz lazım, antrenörümüze güvenmemiz lazım. Eğer güvenmezsek büyüğümüze güvenmemiz lazım. Eğer güvenmezsek onlardan asla hiçbir fayda temin edemeyiz.
Hocam İbn Arabi'nin şöyle bir tavsiyesi var o konuda. Eğer diyor bir insan oraya, yani bir tarikata girersiniz, tabii şeytan devamlı peşimizdedir. Şüpheye düşürür bizi. Büyüğünüze karşı, rehberinize, liderinize, efendim karşı. O diyor şüphe gidinceye kadar uzaklaşın oradan. O şüpheyle orada durmayın. Gidin, o işinizi halledin. Hakikaten bu şüphenin gereksiz olduğunu, lüzumsuz olduğunu fark edin veya hakikaten haklı olabilirsiniz. Orada bulunmayın, o hallediyor. Bulunmaksa işkence olur.
Tabii.
İstifade edemezsiniz.
Edemezsiniz.
Başkası zararınız olur hocam.
Sonra burada bir şey daha var.
Evet.
Bizim tarafımızdan da eğer topluma yönelik biz kendimizi, bildiklerimizi anlatmak. Hani irşada yetkili görmüyoruz kendimizi de. O hani icazetli işte, kamil insanlar, tamam. Ama biz de elimizin tuttuğu, dilimizin döndüğü kadar
bir öğretmen olarak, bir hoca olarak
efendim hakkı tavsiye edeceğiz, sabrı tavsiye edeceğiz, emir ve emirleri anlatacağız, Allah'ın yasaklarından da sakındırmak. Bu da bir irşat.
Evet.
Bunu yaparken bana göre yapmadan önce bizim o yapacağımız kitleye ya da kişiye önce kendimizi güvendirmemiz lazım. Efendimiz nasıl yapmış? Muhammedül Emin. Öyle güveniyorlar ki Peygamber Efendimiz'e, Kureyş. Diyor ki şu dağların arkasında bir ordu var, şimdi gelecek, sizi mahvu perişan edecek desem inanır mısın?
İnanırız diyorlar.
İnanırız diyorlar, sen eminsin.
Hiç yalan söylemedin. Ne kadar güzel hocam bir şehadet.
Yani bak, bak bu belki de peygamberlikte nasıl bu emanet, peygamberliğin vasıflarının en önemlilerinden biri ise güvenilirlik. Aslında her bir Müslüman da nasıl tarif ediyor Peygamber Efendimiz? Müslüman elinden ve dilinden, herkesin ırz yönüyle, can yönüyle, mal yönüyle emin olduğu kişidir.
Herkes emin olacak sizden. Komşunuz, evet, iş arkadaşınız, okul arkadaşınız.
Yani buradan da biz bu dersi çıkartmamız lazım. Biz, herkes bizden emin olmalı. Hiç kimse bizden, bırakın insanları, canlılar bile bizden zarar görmemeli. Şimdi bitkilerin bile, hor ve hakir bakan bir adam yanından geçerken bitkiler bile kendilerini kart vaziyeti alıyorlar. Bize de tehlikesi dokunmasın diye. Bu bile tespit edilmiş.
Evet.
Ama adam geliyor sevecen, okşayarak geliyor, çiçekleri koklayarak geliyor. Ona karşı çiçekler açılıyorlar. Ama böyle kötü niyetli bir adam geldi miydi de hemen kapanıyorlar ve savunma durumuna geçiyorlar. Bitkiler,
evet,
hayvanlar, Claude Farrar'ın Türklerin Manevi Gücü diye bir kitabı var. Bu adam Türk İstanbul'da büyükelçilik yapmış 14 sene. Fransız diplomat. Adam diyor ki eğer İstanbul'da diyor bir mahalleye adımınızı attığınız an oranın diyor evcil hayvanları,
kedisi, kediler, köpeği, sokak köpekler, köpeği, sokak kedileri
sizi gördüğü zaman gelir kuyruk sallayarak size yaklaşır ve sizle oynamak isterlerse bilin ki o mahalle Müslüman
mahallesi. Allah mahallesi. Allah ne kadar güzel hocam.
Çünkü diyor Müslümanlar sadece insanlara değil her canlıya merhametle şefkatle yaklaşan bir inanışın sahibidir. Ama bir mahalleye indiniz o evcil hayvanlar gard vaziyet alarak bize de mi bir tekme geliyor, bize de mi bir değnek atacaklar, taş atacaklar diye böyle gergin vaziyette savunmaya geçiyorsa bilin ki o mahalle gayrimüslim mahallesidir.
Hocam ben bunun canlı şahidiyim. Musa Efendi Allah rahmet eylesin gani gani. Oraya hocam gittiğiniz zaman bütün o yol boyunca kediler vardı. Onlar da yalnız ciğerle beslendiği için hayvancağızlar acaba şu gelen adam bana ciğer mi verecek diye etrafınızı sarar. Hatta bazen de arabaların altında kalırlar maalesef. Kaçmazlar çünkü o kadar eminler ki. Tabii şoför de görmediği için küçük kedi yavrusunu. Niye hocam? Çünkü hep ciğer verilmiş hayvanlara.
Evet.
Tokat atılmamış, sırtına tepilmemiş, ne bileyim taş atılmamış.
Bizim Yusuf abi var şimdi.
Evet.
Onun görevi o. Ondan önce Ahmet Erkeleş abi, Musa Efendimiz zamanında oydu bu işlerden sorumlu.
Evet.
Her gün aynı saatlerde iner. Üsküdar'daki o sakatatçılardan alırdı şeyler, etleri.
Ciğerleri falan.
Oradan çıkar Sultan Tepe'ye, o köpeklere, kedilere verir. Evet. Ahmet abiyi gördü mü her birisi Ahmet abinin etrafında sanki Ahmet abi anne babaları.
Sadece o değil hocam bizi de yani.
Ondan sonra
bütün oraya gelen insanlara
Yusuf
karşı
abi,
güveniyorlar.
Bak, sabah namazına gittiğimiz zaman. Bakıyorum Yusuf abi eğer benden götçe gittiyse biliyorum. Kediler gitmiş onun peşinden mescidin önüne kadar.
Evet.
Yok. Yusuf abi gitmemiş de beni Yusuf abi zannediyorlar. Benim peşime takılıyorlar.
İşte hocam bak Müslüman ya, mahallesi. Bir evet. Allah dostunun evi böyle işte.
Evet.
Çok güzel oldu hocam buyurun.
Yine devam ediyor bakın. Ger kemalem ba kemal inkar çiz. Eğer ben kamil bir insansam benim kemalimi niye inkar ediyorsunuz? Bu inkarınızın
sözümü
anlamına.
Niye tutmuyorsunuz ya. Manasına?
Verneyem in zahmetu azar çiz. Madem öyle değilsem şey kamilsem kemalimi inkar etme. Yok. Değilsem o zaman benim bu kapımın önünde bu kadar eza ve cefa çekmenizin anlamı ne? Evet. Boşuna beklemeyin diyor. Niye eziyet ediyorsunuz? Kamilsem dediklerimi tutun.
Değilsem de.
Değilsem de diyor. Bu kapının önünde beklemenin eza ve cefasına da katlanmayın.
Evet.
Ve diyor ki bak. Men nekâhem şud ezin halvet birûn. Kesinlikle diyor ben bu halvetten çıkmayacağım. Neden? Zanki meşgulem ba ahvali derûn. Çünkü ben diyor bu halvette
derunum
kalbimle,
işleriyle.
Kalbimle meşgulüm. Gönül dünyamı imarla meşgulüm. Burada Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu yatiullaha ve resule ve la tubzilu amalekum. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve amellerinizi kendi ellerinizle boşa
harcamayın.
Çevirmeyin. Ya. Batıla çevirmeyin. Burada insanın gönül dünyasını imar etmesi, gönlüyle, iç dünyasıyla meşgul olması. Esas halvet, uzlet, hatta zühd dediğimiz hadise, itikaf dediğimiz hadise, dış dünyayla olan bağlantılarımızın, ilgi ve alakalarımızın bizi kalbi alakalarımızdan koparmaması. Allah'tan gaflete düşürmemesi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak işte gündüzü maişet vakti yaratmış. Geceyi de içe dönmek için, kendi dünyamıza dönmek için, gönlümüze kapanmak için gece de bir halvet, gündüz celvet zamanı. Bu ortamları iyi değerlendirip gönül ihyasını önemsemek ve bunu gündeme taşımak.
Hocam çok güzel bir konuya değindiniz hakikaten. Şimdi hocam biz bazen geceyi de gündüz yapmak istiyoruz. O zaman bu çok yanlış bir şey.
Hayır bu...
Gece yani deruna dönme, ısrar etme zamanı.
Bu ampulün icadı var ya. Bu ampulün icadı çok...
Mahvet kötü. Hocam bu insanlığı ya.
Kötü. Ya gecemizi... Gündüz yaptı.
Gündüzümüze gece yaptı bu sefer.
Şimdi ben bakıyorum özellikle bu şey ekvator ikliminde yaşayanlar.
Evet.
Sıcak iklimde yaşayanlar. Adamlar gündüz yatıyorlar gece yaşıyorlar.
Tamamen tersine dönmüş.
Tam tersine dönmüş. Halbuki Bu Müzzemmil suresinde Cenab-ı Hak, ey örtülere bürülü peygamber, uyuma, kalk. Gecenin yarısından fazlasını, yarısını, hiç olmasa üçte birini kalk ihya et. Neden? Orada ve inne leke fin nehari sebhan tavile. Bak, gündüz seni meşgul edecek. Efendim, senin vahiy almana mani olacak. Bu manevi ilgini, gönül dünyanı parçalayacak pek çok ilgi odakları var. Dikkat dağınıklığı var gündüzde.
Evet.
O yüzden gece kalk. Niye? İnna senülki aleyke kavlen sakila. Sana biz çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Vahiy indireceğiz. Vahiy alabilmen için ona motive olman lazım. Konsantre olman
İki
lazım.
İki alemini
gündüz senin dikkatini dağıtır. Enerjini dağıtır. Halbuki biz sana çok ağır söz yükleyeceğiz. O yüzden kalk gece. Gecenin yarısından fazlasını, yarısını hiç olmasa üçte bir.
Kendini hazırla yani bu ağır yüke.
İhyayı leyal dediğimiz. Sonra ne diyor Cenab-ı Hak? İnne naşiyetel leyli, gece uyanan nefs eşeddü vat'en. Kavrama kabiliyeti çok güçlü.
Manevi konular hocam.
Ve akvemü kıyla. Söylenen sözü de anlamaya en uygun konumda bulunur. Veskürisme rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Kalk Rabbini zikret. Rabbinin ismini zikret. Bütün maddi ve manevi gücünle Allah'a yönel.
Evet.
Tebettül. Burada işte halvetin esas sebebi bu tebettülü, Allah'a yönelişimizi artırmak. Bunun için. Ve vahiy gece mi gelmiş, gündüz mü gelmiş? Vahiy ya gece gelmiş. Gündüz geldiyse de gece atmosferinde gelmiş. Mesela hafızlık yapılan Kur'an kurslarında hücreler olur. Gündüz de olsa, gece de olsa orası loş ve gece atmosferindedir ki dikkatiniz çevreye dağılmasın. Dışarıdan gelen gürültü sizin dikkatinizi çekmesin. Bunların hepsi insanın hafıza yeteneğini, ezber yeteneğini azaltır. O atmosferde yapılır.
Evet.
Vahiy de böyle gelmiş. Ki işte biz bu Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Kadir gündüzünde indirdik yok. Mübarek bir gecede indirdik. O yüzden amaların hafızası niye kuvvetli? Adam dikkatini dağıtacak hiçbir şey yok ki. Dolayısıyla Allah onlardan gözlerinin nurunu almış ama o göze gidecek enerjiyi kulağa vermiş. Kalbe vermiş. Çok hassas ya da eline vermiş. Adam dokundu muydu kim olduğunu anlıyor adam.
Eline hocam kitap okuyor adam.
Kitap okuyor evet.
Harfleri tanıyor. Buyurun hocam birkaç beyt daha şey yapalım.
Efendim şimdi geliyoruz. Bunun üzerine bu şeyin gösterdiği bu hüccetlere, vezirin gösterdiği bu delillere, niçin kendisinin halvette kalması gerektiğini. Ki biz halvet ve celveti zaman zaman anlattığımız için burada fazla derinliğine girmiyoruz.
Eyvallah hocam.
Bunun kaynağı Kur'an-ı Kerim'de var mıdır? Var. Hazreti Musa'nın Tur Dağı'ndaki 40 günlük Cenab-ı Hak'la olan randevusu burada delildir.
Evet.
Peygamber Efendimiz'in peygamber olmadan önce,
önceki
efendim o Hira Dağı'nda Kabe'yi seyrederek Kabe'ye konsantre olması ve vahyin böyle bir atmosferde gelmesi.
Hatta hocam diyorlar ki Araplar Muhammed Rabbine aşık oldu diyorlar.
Evet.
O kadar çok halvete gidiyor ki.
Tabii.
Hatice Validemiz zaman zaman işte şiirini getiriyor.
Mesela bizde gerek tekkelerin, gerekse camilerin mimarisinde hep Hira'ya benzetilmeye çalışılır. Kullarından uzak Allah'a yakın mekanlara yapılır tekkeler.
Evet.
Ki yani bunu fizik olarak da böyle düşünebilirsiniz. Eşrefoğlu Rumi'nin bir türbesi var. Ta zirvede. Hira'ya benzetmeye çalışmışlar. Süleyman Çelebi'nin efendim türbesi.
Haydi Bağdat hocam Şam'da.
Mevlana Kasyon tepede.
Evet.
Camilerimiz de böyle. Şimdi Süleymaniye düşün yani.
Bir tepede.
Tepede. Selimiye hakeza.
Fatih Camisi. Hepsi
bunların
tepe hocam.
Bunların bir mimari psikolojisi var yani. Niye böyle yapılmış? Niçin böyle bir mekan tercih edilmiş? Topografik olarak niye böyle bir yer seçiminde bulunmuşlar? Hepsinde yine peygambere benzeme. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum var ya. Hep bizim bir tek benzemeye çalışacağımız ölçü o. Ona benzeyeceğiz. O nasıl yapmışsa biz de öyle yapacağız. O nasıl gülmüşse biz öyle güleceğiz. O nasıl ağlamışsa biz öyle ağlayacağız. Nasıl giyinmişse öyle giyineceğiz. Model budur zaten.
Eyvallah hocam.
Evet. Şimdi bunun delillerine itirazları var. Kapıda bekleyen o bağlılarını. Cümle göftent ey vezir inkar nist. Hepsi birden dediler ki ya ey vezir, bizim bütün sözlerimiz sizi inkar sadedinde değildir. Bizi inkar ettiğimizden değildir. Aksine güfte maçun güfteni ayar nis. Çünkü bizim sözümüz başkalarının söylediği söze benzemez.
Dost sözü.
Bizimki niyaz sadedindedir, yalvarma sadedindedir. Yoksa bizim sözümüzü bizim bu tür davranışımızı, sizin konumunuzu, efendim halinizi inkar sadedinde değerlendirmeyin. Bu sizin olmayışınızdan duyduğumuz tahassür ve hasretin, efendim size olan özlemimizin bir ifadesidir. Bunu başkalarının ya da düşman sözüne, yabancı sözüne benzetmeyin. Böyle kıyaslamayın bizim bu size davetkar konuşmalarımızı, efendim davetkar isyanımızı öyle değerlendirin.
Hocam bazen dost acı söyler, alınmamak lazım, kırılmamak lazım. Herhalde böyle anlamamız gerekiyor.
Tabii. Şimdi ne diyor bak... Eşki didest esfirakı tu devan. Bak gözlerimizin yaşı senden ayrı kaldığımız için sürekli akmaktadır. Gözyaşı döküyoruz. Bu neden? Adam niye gözyaşı döker?
Ayrılıktan.
Bir arayış, bir bekleyiş, efendim bir ümit. Ahı ahest, ah ahest, ezmiyanı can revan. Bizim içimizden gelen bu ah feryatlar, figanlar. Bu da ezmiyanı can revan. Bizim samimi olarak ruhumuzdan gelen feryat ve figanımızdır. Sizin ayrılığınızdan duyduğumuz hasretin bir ifadesidir. Sanki ağzımızdan ateş buharı çıkıyor. Üstad Necip Fazıl'ın güzel bir şeysi var. Genç yaşta ölenlerin kezzap buharındanmış nefesi diye. Sanki diyor ki bizim bu nefesimiz de diyor kezzap buharı gibi. Sizin ayrılığınızdan duyduğumuz özlemin.
Ciğer yanması gibi.
Efendim ızdırabın bir ifadesidir.
Hocam isterseniz şey yapalım, gerisini haftaya biraz da merak etsin kıymetli dinleyicilerimiz. Biz de ayrılan çünkü vakte geldik. Hocam son birkaç cümleniz varsa alayım. Yani belki esasında, Allah dostan hocam böyle mi arzulamak evet, lazım?
Ama burada şu beyti de söyleyelim
buyurun
istersen.
Hocam, buyurun.
Diyor ki tıfıl bağdaya ne istizet velik, giryedo gerçi nevet danet nenik. Şimdi diyor ki çocuk bakıcısıyla uğraşmaz, ondan didişmez. Ama giryedo onun o ağıdı, neyin iyi neyin olduğunu, neyin kötü olduğunu bilmeden sürekli ağlar. Şimdi onun bu ağıdı ya da dadıyla mücadelesi esasında dadıya kızgınlığından, dadıya isyanından değil. Çünkü neyin faydalı neyin zararlı olduğunu bilmez ki çocuk. Ya onu kendisine celbederek ihtiyacını gidermesine evet, vesile olmak için ağlar. Bizim feryadü figanımız da budur diyor.
Çocuğun annesine
yani çocuğu annesine ya da babasına ya da dadısına karşı bu ağlayış tavrını bizim tavrımızla benzet. Başka bir şeye benzetme diyor. Sanki biz annesinin merhametine muhtaç ya da bakıcısının merhametine muhtaç bir çocuğun tavrı gibi değerlendir diyor.
Eyvallah hocam. Biz de inşallah hocam böyle oluruz Allah dostlarına i̇nşallah. Karşı. Sadece maddi ihtiyaçlar için değil de manevi ihtiyaçlarımızın farkında oluruz diyelim. İnşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz bize verilen sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşünceye kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.